Bir Genç Kızın Gizli Defteri, İpek Ongun'un sayfa 176. Bu ilk öykündü değil mi? Evet öğretmenim. Niye öğretmenin arzusuna karşı gelip bu ithafta ısrar ediyorsun? Tüm bu konuşmalardan sonra senden o ithaftan vazgeçmeni istesem bana ne cevap verirsin? Üzgünüm ama o ithaftan vazgeçmeyeceğim öğretmenim. Ama o zaman yazın basılmayacak. Basılmasın efendim. Neden bu inat? İnat değil efendim. Ben yanlış bir şey yaptığım kanısında değilim. Yani bu yaptığını doğru mu buluyorsun? Evet öğretmenim, doğru buluyorum. Onun için de vazgeçmeyeceğim. Peki madem çizdiği baba tipini beğendiğini söylüyorsun, onun yerine kendi babana ithaf etseydin daha doğru, daha yerinde olmaz mıydı? Olmazdı deyince odada bir mırıltı yükseldi. Vatan hainliğinden baba hainliğine terfi ettiğimi hissediyordum. Selin abla yan yan bakıyordu. Artık soru sorsunlar istemiyordum. Neydi bu işkence? Sesimi kontrol edemeyeceğimden korkuyordum. Neden Serra deyince artık patladım. Sormayın artık, bana bir şey sormayın diye bağırdım. O benim hayalimdeki baba, o olmasını istediğim baba. Hep böyle bir baba düşledim ben. Safiye öğretmen bir hışım yerinden fırlayıp, bağırarak konuşma bakayım dedi benden beter bağırarak. Derhal annenle konuşmak istiyorum. Hayır, annemi bu işe karıştırmayın. Kızım senin ciddi bir sorunun var ve ben rehberlik öğretmeni olarak derhal annenle konuşmak istiyorum. Hatta şimdi telefon edip onu bu toplantıya çağırmak kararındayım deyince, tüm kontrolümü yitirdim. Hayır hayır diye avaz avaz bağırdım. Müdür muavin de ayağa kalkmıştı. Serra sakin ol. Selin abla elime yapıştı. Elini silkip attın. O kadar meraklıysanız söyleyeyim de rahatlayın bari. Annemi çağırıp bir de onu üzmenize izin veremem. Anneme haber vereceksiniz de ne olacak? Babamla mı konuşacak? Konuşamaz çünkü boşanıyorlar. Anladınız mı? Rahat ettiniz mi şimdi? Dedim ve hıçkırarak ağlamaya başladım. Selin abla ile müdür muavinin işaret ettiğini gördüm. Selin abla beni dışarı çıkardı. Tuvaletlere götürdü. Yol boyu sarsıla sarsıla ağlıyordum. Yüzüme bol bol soğuk su çarptı Selin abla. Ağladım, ağladım ve yavaş yavaş açılmaya başladım. O ise bana sarılmış, saçlarımı okşuyordu. İyiyim artık, haydi geri gidelim Selin abla, dedim sonunda. Selin abla, bizi isterlerse çağırırlar. En iyisi kantine gidip birer çay içelim ve sonucu orada bekleyelim, dedi. Artık yarım saat mi, bir saat mi geçti bilmiyorum. Sonunda Özge ağabey göründü. Selin abla onun yanımıza gelmesini bekleyemeyerek seslendi. Ne oldu, ne oldu? Özge ağabey ise onu yanıtlamayarak yanımıza geldi ve nasılsın Serra dedi bana. Şimdi iyiyim Özge ağabey. Biliyor musun belki çok üzüldün ama kararlılığın ve yürekliğin herkesi etkiledi dedikten sonra yanağımı sıktı ve gülümseyerek meğer yaşına göre ne çetin cevizmişsin sen dedi. Özge ağabeyden gelen bu sözler azıcık yüreğime su serpti. Özge ağabey Selin ablaya dönerek ne olacak diye onu yanıtladı. Bu kez beni sorguladılar. Ben de her şeyi anlattım. Şimdi aralarında görüşüp karar alacaklar. Sonra da bize bildirecekler, dedi ve ekledi. Ama sonuç ne olursa olsun, Safi öğretmen özellikle de bu olaydan sonra pek de sevilen biri olmayacak. Yine bana dönerek, haydi gül biraz, bak artık her şey bitti, dedi. Benden ses çıkmayınca, ne var Serra, diye üsteledi. Şey, dedim, çok utanıyorum. Kızım ne var utanacak? Sen orada tarihi bir konuşma yaptın. Doğru bildiğinden şaşmadığını gösterdin. Kaç baba yiğit yapabilir bunu? Ama, aması ne Serra? Özge ağabey sabırsızlanmaya başlamıştı. Şimdi artık herkes annemle babamın, ha o mu? Derken Özge ağabeyin sesi yumuşayıvermişti. Sen o konuda hiç üzülme. Bir kere bu olayda senin bir suçun yok ki. Ayrıca annesi babası ayrılan ilk çocuk da sen değilsin. Selin abla söze atıldı. Hem öğretmenler oturup da bu konuyu konuşacak değiller. Onlar neler neler biliyorlar, neler neler duyuyorlar ama hepsini de kendilerine saklıyorlar. Bizlere gelince, dedi ve bana gülümsedi. Bize güvenebilirsin. Hem onca sorunu birlikte göğüslediğimize göre bir konuda daha sırdaş olmuşuz. Ne çıkar değil mi Özge? Aynen, dedi Özge ağabey ve yanıma oturdu. Bir süre daha kantinde oturup çay içtik, konuştuk. Sonra tüm karşı çıkmalarıma karşın beni eve onlar bıraktılar. Akşam anneme yine bir şey anlatmadım. Gözlerimin kızarmış olduğunu fark edip sorduğundaysa da gözüme toz kaçtığını ve epey acıttığını söyledim. 2 gün daha geçti. Ve yine öğle tatiline Selin abla beni buldu. Gel şuraya oturalım, sana anlatacaklarım var dedi. Karar vermişler mi? Evet. Anlatsana, anlatsana. Önce senin meseleni anlatayım. Öğretmenler konuyu eline boyuna tartışmışlar ve ithafını Bill Cosby'ye yapmanda bir sakınca olmadığına karar vermişler. Yaşasın. Evet canım, biz de çok ama çok sevindik. O zaman öykün basılacak değil mi Selin abla? Hem de nasıl? Üstelik şimdi herkes merakla bekliyor. Ne çok okumak isteyen var bir bilsen. İnanamıyorum, inanamıyorum diyerek Selin ablanın boynuna atıldım. Sonra geri çekilip, peki Safi öğretmen ne demiş bu işe diye sordum. Bak bu daha da bomba haber dedikten sonra devam etti. Bundan böyle edebiyat kolu yazılarının rehberlik öğretmenlerinden alınıp Türkçe edebiyat öğretmenlerine verilmesine karar vermişler. Zaten aslında da edebi yazılar rehberlik kapsamına girmiyormuş. Yaşasın yaşasın. Doğrusu da buydu zaten, dedi Selin abla. Onlar işi sanatsal açıdan değerlendirebilecekler. Ayrıca bu tür çalışmalar onların konusu. Vildan Hanım yine çok güzel bir konuşma yaparak yazı yazarken insan beyni özgür çalışabilmeli. Biz burada öğrencilerimize yabancı eserleri, klasikleri okutuyoruz. Gündelik yaşam içinde konuşurken onların sözlerine göndermeler yapıyoruz. Bu suç olmuyor da. Örneğin to be or not to be gibi, deyiverdim sözünü keserek. Evet Serra, dedi Selin abla. Biraz şaşırmış göründü bu verdiğim örneğe. Ne de güzel yerli yerine oturttun. Oturturum tabii, dedim içimden kıs kıs gülerek ve Kosp babama teşekkür ederek. Evet, ne diyordum, diyerek devam etti Selin abla. Vildan Hanım demiş ki, eğitirken klasiklerin yanı sıra günümüz edebiyatından da eserler işliyoruz. Güncel olaylara değiniyoruz, suç olmuyor da bir öğrencinin bir fantazi olarak beğendiği yabancı sanatçıya ithafta bulunmasının ne sakıncası var? Her tür sanat artık tüm dünyanın malıdır. Herkes bundan esinlenebilir, yararlanabilir, kullanabilir. Bunun geleneklerimizi yozlaştırmakta hiçbir ilgisi yok bence, diyerek Safiye öğretmenin iddialarını çürütmüş. Peki sizler için ne karar almışlar? Bizim istifalarımız kabul edilmiyor. Yaşasın. Yalnız, evet. Yalnız, bundan böyle bir öğretmene daha saygılı olmamız koşuluyla ikimize de birer iftar veriliyor. Olamaz. Kendimizi öylesine disipline hazırlamıştık ki bu ceza bizi pek üzmedi, inan, dedikten sonra içini çekti. Ne kadar yorgunum bilmezsin Serra. Çok heyecanlı günler geçirdik. Bu akşam kurs dönüşü bir sıcak banyo yapıp yatacağım ve yarın öğlene dek uyuyacağım. Zavallı Selin ablam benim. Ve dün benim öyküm duvar asıldı. Annemin tertemiz yazısıyla Kosbi babama ithafım iyice belirgindi. Önünde de epeyce bir kalabalık vardı. Utanmasam yazımın karşısına geçip bir tablo seyredermişçesine saatlerce bakabilirdim ona. Edebiyat dergimize gelince o da önümüzdeki ay çıkacak. Özge ağabey matbaadan gün almış. Şimdi diğer yazılar hazırlanıyor. Böylelikle önümüzdeki ay elimde sonsuza dek saklayabileceğim basılmış bir öyküm olacak. Lay lay lom. 28 Kasım 1989. Hayat tesadüflerle doldur, der anneannem. Ne kadar doğru. Ben Safiye öğretmenle boğuşmakla o denli meşguldüm ki annemin cephesinde neler olup bittiğinin pek farkında değildim. Meğer kurulum benim hakkımda karar verdiği gün annemle babam tek celsede boşanmışlar. İki taraf da razıysa bu iş çabuk bitiyormuş. Annem ben üzülmeyeyim diye bana bir şey söylememiş, oysa aynı gün ikimiz de önemli olaylar yaşamışız. Düşünüyorum da bir yerde ikimiz de aynı şeyleri yaptık. Yani ikimiz de acı çektiğimiz halde doğru bildiğimiz yolda yürüdük. Dün gece bana mahkemenin sonuçlandığını söylediğinde ona bu düşüncemi açtım ve ben de ona son günlerde yaşadığım olayları anlattım. Yazımın duvara asıldığını duyduğunda yüzündeki kuşku dolu ifade dağıldı. Seninle gurur duyuyorum Serra, ama ne çok üzülmüşsün, dedi ve ekledi. Az önce dediğin doğru. İkimiz de doğru olduğunu inandığımız konuda ısrar ettik ve bu hiç de kolay bir şey değil. Artık her şeyi seninle paylaştığımıza göre itiraf etmeliyim ki etrafımda herkes beni bu boşanmadan vazgeçirmeye çalıştı. Kendi annem, kız kardeşim, arkadaşlarım. Ve ben, dedim yavaşça. Ve elbette sen, benim güzel kızım. Çok da haklıydın kendi açından. Düzeninin bozulmasını, ailenin dağılmasını istemiyordun. Diyerek yanağımı okşadı. Ama, diye sözlerini sürdürdü. Ben yıllardır gerçekten var olmayan bir aile düzenini varmış gibi göstermekten yorulmuştum artık. Buraya kadar gelebildim. Bundan sonrası hepimiz için zararlı olacaktı. Babanla birbirimizi kırmaya başlayacaktık. Hoş, son zamanlarda buna başlamıştık bile. Evet, diye mırıldandım. Ben de bunun farkındaydım. Hatta sizler kavga ederken bazı geceler başımı yastığının altına sokuyordum, duymayayım diye. Gördün mü, dedi annem. Benim de savunduğum buydu. Seni üzmeye hakkımız yoktu. En güzel yıllarını kavgalarla zehirlemeye ise hiç mi hiç hakkımız yoktu. Ayrıca bizlere de yazıktı. Şimdi ise herkes kendi yolunda. O da kötü bir insan değil. Eh, diye güldü. Ben de kendimi kötü bir insan olarak görmüyorum ama kişiliklerimiz uyuşmuyor. Ayrı ayrı tipte insanlarız. Ve işte bu noktada durup durup babama yürekten teşekkür ediyorum. Beni okuttuğu, meslek sahibi yaptığı için. Bir an gözleri daldı. Belli ki babasını düşünüyordu. Annem babasına çok düşkündür. Eğer o beni okutmasaydı, ısrarla yönlendirip meslek sahibi yapmasaydı, bugün ben bu boşanmayı gerçekleştiremezdim. Bunca yıldan sonra bir çocukla baba evine sığınmak o kadar kolay değil. Gözlerini bana dikerek, işte onun için annen olarak birinci ve en önemli görevim, seni okutup bir meslek sahibi yapmak olduğunu inanıyorum. Hiç kimseye muhtaç olmadan iki ayağının üstünde dimdik durabilen bir kadın olmanı sağlamak benim şu andaki en büyük amacım. Yine bir an duraladı. Belli ki bu konuşmana güç geliyordu. Boşanmayı planlamaya başladığım günlerde ilk düşüncem ekonomik durumumuz oldu. Nasıl geçinecektik? Gerçi babam da yardım ederdi. Sonra anneannenin deden de var bize destek olacak ama başkalarına güvenerek yola çıkmak istemiyordum. Ve işte o zaman çalıştığım bir işim olduğu için Tanrı'ya şükrettim. Benim maaşımla dikkat eder, daha tutumlu davranırsak yaşayabileceğimizi görünce bu işe kalkıştım. Ve o zaman babamın benim için yaptıklarının değerini ilk kez tam anlamıyla kavradım. İkimiz de susuyorduk. Annem ilk kez benimle böylesine dertleşiyor, düşüncelerini bu denli açıklıkla anlatıyordu. Uzanıp elini tuttum, birbirimize gülümsedik. ''İşte böyle benim güzel kızım.'' dedi annem. ''İkimiz de doğru olanı yaptık. Senin de bu küçük yaşında kendi kendine düşünüp karar alabilmen ve büyük bir cesaretle bunu uygulayabilmen beni nasıl mutlu etti bilemezsin.'' Bu, getirdiğin yüksek notlardan çok ama çok daha önemli. Gece yatağıma yattığımda konuştuklarımızı uzun uzun düşündüm. Kendimi büyümüş, olgunlaşmış hissediyordum adeta. Kim bilir, belki de annem beni karşısına alıp böyle konuştuğu için bu duygular içindeydim. Artık gelecekte ne olmak, ne yapmak istediğimi düşünmenin zamanı geldi. Ama işin kötüsü ne olmak istediğimi bilmiyorum. Acaba hangi üniversiteleri yazmalı? Sonra meslekler hakkında da pek bilgim yok. Hep sağdan soldan duyduklarım. Acaba senin ablayla bu konuyu konuşsam mı? Örneğin o ne olmak istiyor? Nereleri yazacak? Ya Özge ağabey? Kendim hakkında bilmediğim ne çok şey var. Hangi meslekleri sevebilirim? Hangi konuda yetenekliyim? Neyi sevip neyi sevmediğimi bile bilmiyorum daha. Ne korkunç. Evet, bundan böyle bu konu üstünde düşünmeliyim. Önce kendimi tanımalıyım ancak ondan sonra sağlıklı bir karar verebilirim. 7 Aralık 1989. Bu yıl doğum günüm öyle bir kutlandı ki gören de Fransız devriminin 200. yılı kutlanıyor sanır. Nasıl Paris'te şenlikler yıl boyu sürdüyse benim de 16 yaşına girmem tam 3 kez kutlandı. Önce sınıfta arkadaşlarla kutladık. Sonra annemle akşam yemeğine baş başa Hilton'a gittik. Ve de doğum günüm için Cüneyt kalkıp İzmir'den gelecek. Hepsi de birbirinden harika. Anlatmaya önce sınıfta kutlanandan başlayayım. Bizim Ayşegül bütün sınıfa doğum günüm olduğunu yaymış. Ve de oturup bana kocaman bir pasta yapmış. Ne tatlıdır şu Ayşegül. Ve de ne marifetli. Oğlanlar pastaya deliler gibi atladılar. Yani biri şunlara bu kadar açgözlü olmamaları gerektiğini anlatsa ne kadar iyi olacak. Ayşegül, durun durun ben keseceğim diye bağırıp duruyordu. Pastanın yanına içecekleri bil bakalım kim ısmarlamış. Atasay. Onun elinde bir koli içecekle görünce öyle şaşırdım ki, içecekler benden dedi kasınarak ve hemen dağıtmaya başladı. Çok teşekkür ederim Atasay dedim. Bir şey değil dedi. Sonra bana bir kutu uzattı. Şaşkınlığım daha da artmıştı. Neler oluyor bu Atasay'a böyle diye düşünürken Ayşegül kulağımın dibinde anlayalım diye mırıldandı. Saçmalama Ayşegül dedim bir hışım. Kutuyu açtığımda içinden çok şirin sapsarı tüylü bir civciv çıktı. O kadar tatlı bir oyuncak ki Atasay'dan olmasına karşın odamın baş köşesine koydum. Ayşegül ise pastanın yanı sıra bana Vakko'dan o bayıldığım yastıklardan almış. Kalp biçiminde etrafı fistoyla fırfırlanmış toz pembe bir yastık. Bayıldım. Onu da hemen annemin bana aldığı burslu yastığın yanına yatağımın üstüne yerleştirdim. Kızlara gelince yeşimin önderliğinde Sılay, Banu ve Eda birleşip nefis bir kazak almışlar. Kocaman saç örgülerle donanmış beyaz spor bir kazak. Çok makbule geçti. Herkes ıvır zıvır alacağına böyle birleşip tek esaslı parça almaları güzel fikir doğrusu. Bunu hep yapmalıyız. Muzip Ahmet, Ayşegül pasta çok güzel olmuş. Devamını bekliyoruz dedi. Ayşegül de bütün gece uğraştım bir daha yapmam dedi hiç de nazik olmayan bir biçimde. Ama Ahmet onu kızdırdığı için memnun gülüp duruyordu. Derken Burak gelip sırtıma bir şaplak indirdi. Kaç yaşında oldun moruk dedi. Sulu şey ne olacak ama ne dese Burak'a kızılmıyor tatlı çocuktur aslında. O da bana kocaman pembe beyaz bir ayı almış. Öyle yumuşak öyle sevimliydi ki oyuncak ayı herkes kucağına almak istiyordu. Hem moruk diyorsun hem de oyuncak armağan ediyorsun dedim. İhtiyarladığına fazla üzülmeyesin diye dedi sırıtarak. Tam o sırada Selin ablayla Özge ağabey geldiler kantine. Doğum günü kutlu olsun dedi Selin abla ve beni öptü. Çok şaşırmıştım. Doğum günüm olduğunu nereden biliyorsunuz diye sordum. Bize malum olur dedi Özge ağabey. Tabii nereden malum olduğunu sormaya gerek yoktu çünkü Ayşegül ağzı kulaklarında bizi izliyordu. Bu ikimizden dedi Selin abla ve bana bir paket uzattı. Çok çok teşekkür ederim dedim. Gerçekten duygulanmıştım. Özge ağabey haydi paketi aç da beğenecek misin görelim dedi. Ötekiler de etrafıma toplanmışlar merakla bekleşiyorlardı. Süslü ambalaj kağıdını yırtmamaya çalışarak özenle açtım. İçinde kitaplar vardı. Elim alıp baktığımda kendim tutamayıp bir çığlık attım. Bill Cosby'nin kitaplarıydı bunlar. Arkadaşlar, biz de görelim diye bağırışıyorlardı. Kitapları havaya kaldırdım, herkese gösterdim. Birden Selin abla, Özge abiye ve ben gülmeye başladık. Üçümüzün başından geçenler düşünülürse bundan yerine bir armağan olamazdı. Tekrar teşekkür ederek ikisini de öptüm. Onlara kalan pasta ve içeceklerden ikram ettik. Kalabalığı gören geliyor, beni kutluyordu. Sonunda zil çaldı ve benim doğum günü partim böylece sona erdi. Özge abiye ayrılırken, Serra, senden yeni öyküler bekliyoruz. Tümay'ın öyküsü çok beğenildi deyince tüm benliğimi bir sevinç dalgası sarıp sarmaladı. Başarı müthiş bir şey azizim. Öhö öhö. Akşam anneme armağanlarımı gösterdim ve okulda olanları anlattım. Annem de hediyelerime bayıldı. Sonra şimdi odana git bak bakalım ne var orada deyince armağanlar dedim ve odama doğru bir koş kopardım. Yatağımın üstünde kocaman bir kargo paketi duruyordu. Annem de arkamdan gelmiş beni izliyordu. Yoksa anneannemle dedemden mi diye sordum. Evet dedi annem. Paketi öyle bir bantlamışlar ki açmak için deliler gibi uğraşmak gerekiyordu. Sonunda makasla kese kese açtım. Tekrar kağıtlar, kağıtlar ve sonunda armağanlara ulaşabildim. Anneannemler bana çok şık bir çanta, ilk doğru dürüst çantam, bir süet yelek hem de püsküllü ve bir eteklik almışlardı. Anneannem bir tane de kendi ördüğü hırkayı koymuş paketin içine. Hangisine daha çok sevineceğimi bilemedim. Onları daha iyi seyredebileyim diye teker teker yatağımın üzerine serdim. Annem haydi onları da ara da teşekkür et dedi. Tam ben telefona giderken telefon çaldı. Arayan Defne teyzemdi. Doğum günüm için arıyorlardı. Sırma'yla da konuştuk. Yarı yıl tatilinde belki Sırma bize gelecekmiş. Buna çok sevindim. Onu arkadaşlarımla tanıştırabileceğim. Telefonu kapamıştım ki tekrar çaldı. Bu kez anneannemdi. Birisiyle mi konuşuyordunuz? Hep meşgul çalıyordu deyince, evet teyzemlerle konuşuyorduk. Ben de şimdi sizi arayacaktım dedim. Hediyelerini beğendin mi? Diye sordu hemen. Bayıldım anneanneciğim, bayıldım. Telefonun ucundan keyifli keyifli güldüğünü duyabiliyordum. Aldıklarım üstüne oldu mu? Daha denemeye fırsat bulamadım ama eminim güzel olacak dedim. Biraz da dedemle konuştuktan sonra telefonu anneme verip odama koştum. Onlar konuşurken üstümdekileri çeke çeke çıkarıp etekliği ve yeleği üstüme geçirdim. Gerçekten de tas tamamdı. Hemen çantayı omzuma taktım. Hırkayı da giyip yine bir koşu annemin karşısına dikildim. Annem beni böyle görünce bir kahkaha attı. Sonra Serra gönderdiklerinin tümünü giymiş karşımda duruyor dedi. Tas tamam olduğunu söyle dedim. Tas tamammış dedi annem. Dün akşam tüm telefonlar banaydı. Babam da aradı ve armağanını buluştuğumuzda vereceğini söyledi. Çünkü bir konferans için İstanbul'daydı ve oradan arıyordu. Ve tekrar telefon çaldı. Bu kez arayan Cüneyt'ti. Buna gerçekten şaşırmıştım. Çünkü ona doğum günümü söylediğimi anımsamıyorum. Beni kutladığında nereden biliyordun diye sordum. Ben bilirim dedi ve güldü. Sahi söylesene nereden bildin diye ısrar edince yazın seninle burçları konuşurken söylemiştin. Demez mi? Sevincimden yüreğim hop etti. Şu hale bak öylesine konuşurken söylediğim bir şeyi unutmamış. Neler yaptın bugün diye sorunca ona sınıftakilerin hazırladığı partiyi anlattım. Beni dinledikten sonra benim de sana bir armağanım var dedi. Ah Cüneyt ne gerek vardı telefon etmen yeterliydi dedim. Beni duymamışçasına devam etti. Yalnız armağanımı kendim vermek istiyorum. Ne? Demişim. Bu hafta sonu Ankara'ya geliyorum. Ama nasıl olur? Nereden çıktı? Öyle şaşırmıştım ki. Yoksa senin için bir sakıncası mı var? Hemen de bozuk atar. Ne münasebet. Tam tersine çok sevindim ama o kadar şaşırdım ki. Yoksa beni işletiyor musun? İnan işletmiyorum. Doğum gününü biliyordum. Ankara'ya gelmeyi de zaten istiyordum. Bundan güzel fırsat olamaz dedim kendi kendime. Annemlere sordum. Halam da Ankara'da olduğu için olur dediler. Sonuç bu hafta sonu Ankara'ya geliyorum. Harika bir şey bu diye tekrarlayıp duruyordum. Ne güzel bir gündü benim için. Cüneyt devam etti. Cuma gecesi buradan otobüse bineceğim. Cumartesi orada olurum. Cumartesi pazar birlikte oluruz. Pazar gecesi döneceğim. Gerçekten geliyordu. Hem de benim için. Haydi artık kapatıyorum. Telefonda çok konuşursam annem kızar dedi. Bilmem mi dedim ve telefon kapandı. İçim içime sığmıyordu. Bunu mutlaka biriyle paylaşmak istiyordum. Hemen Ayşegül'ü aradım. Ona olup biteni anlattım. O da benim gibi çok heyecanlandı. Sizleri tanıştırabileceğim dedim. Bunu çok istiyorum. Tüm sevdiğim arkadaşlar bir arada olacaklar. Telefonu kapatınca gidip kendimi yatağıma attım. Bu konuşmalardan yorgun düşmüştüm. Biraz sonra annem geldi. Halimi görünce yine gülmeye başladı. Yorgun savaşçı dedi. Çok mutlu bir yorgun savaşçı dedim ben de. Yine güldü. Sonra şimdi biraz uzan ve dinlen çünkü bu akşam seninle yemeğe çıkıyoruz dedi. Ne? Kızım sana kaç kez söyleyeceğim ne deme diye. İşte yine huylu oyundan vazgeçmez durumuyla karşı karşıyaydım. Benim armağanım da bu gece sana Hilton'da bir yemek yedirmek. Akşam yemeklerine pek çıkmadığımdan, pek değil şimdiye dek pek az çıktığımdan ne kadar gitmek istediğimi bilir annem. Sevinmiştim ama gece nasıl çıkarız anne demekten kendimi alamadım. Bunu daha önce de konuştuk sanırım. Madem sen de ben de istiyoruz bir taksiye biner gideriz. Ya dönüşümüz? Otelin önünde taksiler var. Tarla gibi taksiler deyince ikimiz birden gülmeye başladık. Ama anne orası çok pahalı bir yer. O kadar paran var mı? Annenin ne sandın sen? Dedi yine gülerek. Anlaşılan annemin de keyfi yerindeydi ve ekledi. 40 yılda bir yapıyoruz bunu. Bu ay başka şeylere dikkat ederiz. Olur biter. Çok teşekkür ederim anneciğim dedim. Yorgunluğum geçivermişti. Ben de yeni giysilerimi giyerim. Değil mi ya? Saat kaçta gideceğiz? 8:30 gibi gitsek iyidir. Öyleyse 2 saat var. Evet. Ben hemen hazırlanayım o zaman. Nasıl istersen güzel kızım benim. Ondan sonra yataktan fırlayıp kendimi banyoya attım. Bir güzel yıkandım. Saçlarımı şekillendirerek kuruttum ve yeni giysilerimi giydim. Tabii çantamı da aldım. Annem de giyinmiş, boyanmış, çok hoş olmuştu. Zaten annem istediğimi çok güzel olabiliyor. Bu kez telefonla taksi çağırma gibi şeylerle uğraşmadan sokağa çıkıp doğruca taksi durağına yürüdük. Annem Hilton'a dedi, ben de arka koltuğa iyice kuruldum. Yanımızda babam olmadan ikinci kez gece sokağa çıkıyorduk. Ama bu kez daha bir deneyimliydik. Geçen sefer olduğu gibi sinirli ve kuşkulu değildik. Taksi son yokuşu da tırmandı ve tüm ışıkları pırıl pırıl parlayan otel kapısının önünde durdu. Annem şoförün parasını öderken üniformalı kapıcı kapımızı açmış, çıkmamızı bekliyordu. İçerisi apayrı bir dünyaydı sanki. Her tarafta pirinç saksılar içinde dev yeşillikler vardı. Avizelerin ışıklarını yansıtan mermerlerin üstünde boydan boya insanın ayak seslerini yutan yumuşak ve kalın halılar uzanıyor, duvarları tablolar süslüyor, masaların üzerindeki küçük vazoların içindeki çiçek demetleri salonu renklendiriyordu. Otellere gelmeyi öyle seviyorum ki annemle bir kat çıktık ve restoranın bulunduğu yere geldik. Öf öf, burası daha da başkaydı. Ağır kadife perdeler ve tüllerden dışarısı görünmüyordu. Koltuklar kadife kaplıydı. Tüm bu kadife yumuşaklığı içinde hafif bir müzik sesi kadifece duyuluyordu. Bizi gören şef garson kayarcasına yanımıza yaklaştı ve "Rezervasyonunuz var mıydı efendim?" diye sordu. Tepeden bakar bir hali vardı. Artık bana mı öyle geldi yoksa yanımızda erkeğimiz yok diye gerçekten öyle mi baktı bilemiyorum. Annem ayırttığımızı söyleyince önümüze düştü ve yemek salonunu dolaştırarak 2 kişilik bir masanın önünde durdu. "Buyurun efendim" diyerek annemin iskemlesini tuttu. Benimkini de hemen koşup gelen bir başka garson tuttu. İkisi de etrafımızda dolanıp duruyorlardı. Masamız çok şıktı. Tek bir karanfille dantel gibi duran, süs bitkisini içeren uzun vazo, yaldızlı tabaklar ve gümüş şamdan içinde bir mum. Garson mumumuzu yaktı. Vay vay, mum ışığında yiyecektik yemeğimizi. Derken ansiklopedi kılıklı menüleri elimize tutuşturdular ve 2 adım geri çekilip beklemeye başladılar. Annem gözlüğünü taktıktan sonra uzun uzun listeyi inceledik. Ne isimler ne isimler anlayana aşk olsun. Bir kez yarısı yabancı dilde yazılmıştı, öbür yarısı duymadığım bir takım isimlerdi. Neyse ki altında yemeğin içinde neler olduğu yazıyordu da tavuk mu et mi anlayabildim. Hepsini okuduktan sonra gözümü anneme dikip beklemeye başladım. Sonunda yiyeceklerimizi seçtik. Daha listeleri masanın üstüne korken yeniden başımıza üşüştüler. Ama sıkılmaya başlamıştım artık. Şef garson anneme önce bir içki almak ister miydiniz deyince annem istemediğini söyledi. Bizi yine küçümseyerek baktı gibime geldi. Onun gözünde 1 puan yitirmiştik. Antre olarak ne istersiniz diye sordu bu kez. Annem bana baktı. Serra yemekten önce bir şey ister misin? Hayır anne dedim. Şef garsona dönerek istemiyoruz dedi annem. Şef garson kimlere çattık dercesine içini çekti ve abartılı şekilde peki efendim diyerek yanımızdan ayrıldı. 1 puan daha kaybetmiştik. Ne kadar da kendini beğenmiş adam diye fısıldadım anneme. Annem dudaklarıyla sus işareti yaptı. Ama sorgu sual daha bitmemişti anlaşılan. Bu kez de boynuna minik tasımsı bir şey sallanan bir adam geldi ve hangi şarabı istersiniz diye sordu. Annem bir an düşündü, bana baktı. Ben istemem dercesine başımı salladım. Serracığım bu senin doğum günün. Hiç olmazsa birkaç yudum içersin dedikten sonra garsona küçük bir şişe beyaz şarap dedi. Bu kez hangi marka filan gibi bir sürü şey üstüne konuştular ve sonunda o da gitti, biz de biz bize kaldık. Gıkırdayarak sordum. Neydi o boynundaki? Şarapçılar takar. Bir çeşit şarap uzmanı da diyebiliriz diye açıklamasını yaptı annem. Ya dedim. Tabii arkadaşlarla bizim kültürümüz hamburger, pizza ve dönerden öteye gitmediğinden böyle ayrıntılardan haberim yoktu. Etrafıma göz gezdirdim. Masaların büyük bölümü doluydu. Beyaz saçlı, takım elbiseli erkekler ve şık hanımlar alçak sesle konuşarak ağır ağır yemeklerini yiyorlardı. Burası hoşuma gitmişti. İçimi çektim. Anlaşılan böyle yerlere gelebilmek için iyi para getiren bir meslek edinmek gerekti. Anneme bu düşüncemi ilettikten sonra, "Biliyor musun anne, ben hala ne yapmak istediğimi bilmiyorum," dedim. "Demek artık bu konuları düşünmeye başladın," dedi. "İnanır mısın? Ben de sana aynı şeyi açacaktım. Gerçi bu yıl daha lise bir öğrencisin ama bu yıl düşünmeye, araştırmaya başlarsan gelecek yılda iyi kötü bir fikrin olur. Hem bence gelecek yıl ders almaya başlamalısın." "Yani üniversite hazırlık için mi?" "Evet. Ama bizim son sınıflar bu yıl ders almaya başladılar. Bence bu koşullarda hazırlık kurslarına son yıl katılmak biraz geç kalmak oluyor." "Aslında haklısın anne. Çünkü Selin abla bazen çok yakınıyor. Hem okul dersleri hem kurslar çok zorlanıyoruz," diyor. "Evet, demek istediğim bu. Ben de bazı arkadaşlarımın çocuklarında aynı şeyi gözledim. Onun için bence sen lise 2'de derslere başla, lise 3'te de aynı derslerin üzerinden geçer, tekrarını yaparsın. Bu da ilk kez ders alıyormuşçasına güç olmaz." "Haklısın," dedim. "Demek şaka maka önümüzdeki yıl sınav havasına girecektik. O rahat, sadece okul derslerini düşündüğümüz günler bitecekti. Ne fena." "Anne, yine ilkokul 5. sınıf havasına gireceğim. Hiç istemiyorum. Ne güzel, sadece derslerimize çalışıp gidiyorduk." "Sizleri acıyorum. Benim zamanımda ne rahattı. Herkes istediği üniversiteye girebiliyordu. Sizlerin koşullarınız zor ama üniversiteye girmek istiyorsan çok çalışmaktan başka çıkar yol yok." "Bir de şu sorun var. Neyi istediğimi nasıl bileceğim?" Annem güldü. "Zavallı kızım benim," dedikten sonra ciddileşerek, "Üniversitede çeşitli dallarda çalışan arkadaşlarım var. Seni onlarla tanıştırayım. Konularıyla ilgili sorular sor. Bir bilgin olsun. Bu bir başlangıç olur en azından. Aslında bunu düzenli biçimde okulunuzun yapması gerek," diye ekledi. "Okulda bu yıl yeni bir uygulama başladı ama sadece son sınıflar için. Değişik mesleklerden konuşmacılar geliyor, yaptıkları iş hakkında bilgi verip soruları cevaplıyorlarmış." "İşte bu güzel," dedi annem. "Bak ne diyeceğim Serra, bence sizler sınıf öğretmeninize veya müdürünüze başvurun ve bu konularda aydınlanmak istediğinizi söyleyin. Bu konferanslara sadece lise sonları değil, sizleri de alsınlar." "Oo, bizim sınıftakilerin umuru mu? Daha 2 yıl var," deyip oturuyorlar. "Canım, umuru olan birkaç kişi vardır elbette. Onları bul ve gidip konuşun. Hem böyle bir girişim öğretmenlerinizin de hoşuna gider. Her şeyi onların düşünmesini beklemeyin. Ne de olsa sorun sizin sorununuz." İçimi çektim. Pazartesi günü okula gidince bir soruşturayım bakayım, dedim. Bu arada kocaman gümüş kapaklı tepsiler içinde yemeklerimiz geldi. Yine aynı kalabalık başımıza üşüştü. Garson gayet havalı bir pozda gümüş kapakları kaldırdı ve kocaman tabakların ortasına duran minnacık porsiyonlar ortaya çıktı. Bir kocaman tabağa, bir tam ortasında minnacık duran yemeğe baktım ve kendimi tutamayıp kıkırdadım. Annem kaşlarını çatınca hemen toparlandım. Ama çok komikti. Hele hele anneminki tam alemdi. Dana madalyon diye bir şey ısmarlamıştı. Koca tabağın tam ortasında 3 küçük yuvarlak vardı. Abartmıyorum, ceviz büyüklüğündeydiler. Demek madalyon bunlardı. Ay, gülmekten bayılacaktım. Benimki ise sostan görünmeyen bir parça tavuk göğsüydü. Yanında da bir kaşık haşlanmış sebze. Hepsi bu. Peki o zaman tabaklar niye bu kadar büyüktü? Derken salatalarımız geldi. Onların görünüşü pek renkliydi. İnce rendelenmiş havuçlar, turplar, lahana ve şarabımız geldi. Garsonlar ordusu gittikten sonra, "İnsanı aç ve susuz bırakmak için mi bu kadar para alıyorlar?" diye sordum anneme kıkırdayarak. "Serra, şaka şaka. Mikroskobik yemeğimizi yerken annem, Serra, ne diyorum biliyor musun?" diye söze başladı. "Seninle yazın veya kışın bütçemiz el verirse şöyle ilginç bir haftalık tatil yapalım." Hemen kulak kabarttım. "Nasıl yani?" "Ne bileyim, gazetelerde pek çok seyahat reklamı görüyorum. Örneğin yarı yıl tatiline bir haftalığına daha gidebiliriz." "İyi ama ikimiz de kayak yapmasını bilmiyoruz." "Haklısın," dedi. Bir an düşündü. "Ama başka yerler de var. Örneğin 19 Mayıs'ta güneye gidebiliriz." "Ah, işte bu olur. Sonra Marmaris, Bodrum var," dedi ve durdu. "Bir de vapurla Akdeniz gezisi var." "Ay anne, işte bu harika olur," dedim. Akdeniz'e pek çok limana uğruyormuş. İtalya'da, İspanya'da, Afrika sahiline ve sonra İstanbul'a dönüyormuş. Tam bir tur kısacası. "Anne, ne olur bunu yapalım. Ben hiç uzun vapur gezisine çıkmadım. Hele de yabancı ülkelere. Öyleyse ciddi olarak araştırayım. Fiyatını da öğreneyim. Sezon dışına rastlatırsak daha ucuz olabilir. Babam da bize yardım eder," dedim. "Öyle ya, Serra'nın tüm masrafları bana ait dememiş miydi?" Hemen kendimi İtalya'da, İspanya'da hayal etmeye başladım. Annem güldü. "Alem kızsın Serra." "Anne," dedim, "eğer gidersek bol bol fotoğraf çeker, günlük tutarım." Günlük sözlüğü çağrışım yapmış olmalı ki annem, "Sahi, senin yazı işleri nasıl gidiyor?" diye sordu. "Özge abi yeni öyküler yazmamı istiyor," dedim. "Şu sıralar düşündüğün bir şey var mı?" "Aslında galiba var," dedim kendi kendime konuşur gibi. "Bora'nın yaptığı kazayı kafamda evirip çeviriyorum kaç zamandır." "Hiç durma yaz," dedi annem. Yemeğimiz bitmişti. Bu kez tatlı listesini uzattılar. Yanı sıra tekerlekli bir arabayı masamızın yanına getirdiler. Üzerinde neler vardı neler. Profiteroller, elmalı pasta, çikolatalı pasta. Tatlıyı törensel biçimde sunuyorlardı. Tatlıcı da yine ayrı bir kişiydi. Tabağa seçtiğimiz tatlıyı koyduktan sonra beyaz sos üzerine çikolatalı sosla ilginç bir desen çizdi ve bir tablo sunar gibi bize gösterdikten sonra önümüze koydu. Bu çok hoşuma gitti. Ayrıca tadına da bayıldım. Rahat bir tabak daha yiyebilirdim. Derken hesap geldi. Annem doğru dürüst göremediği için toplamı ona ben okudum ve gördüğüm fiyata dudağım uçukladı. Böyle yerlere gelebilmek için çok para gerektiğini bir kez daha anlamıştım. Paltolarımızı da paltocular ordusu giydirdi ve tam bir iki adım atmıştı ki annem "Hay Allah" diyerek geri döndü. Bir telaş çantasını karıştırdı ve vestiyerdeki adama para verdi. Dışarı çıktığımızda bu kez o kıkırdıyordu. "Görüyor musun şu yaptığımı? Böyle yerlere hep babanla gitmeye alışık olduğumdan, paltomu da vestiyerden hep baban aldığından parayı vermeyi unuttum. Neyse ki son anda aklıma geldi. Hay Allah" deyip duruyordu. "Eh neylersin, öğreniyorduk." Kapının önünde bu kez gerçekten taksiler bekliyordu. Kapıcı hemen bir tane çağırdı ve kapıyı açarak bizi bindirdi. Üstelik bu taksilerde yanıp sönen ışıklar yoktu. Arabesk müzik yoktu. Sessiz, sakin, huzurlu bir biçimde evimize geldik. İkinci deneyimimiz başarıyla sona ermişti. Yatağıma yattıktan sonra annem gelip beni öptü. "Harika bir geceydi anneciğim," dedim. "Memnun kaldığına sevindim," dedi ve yorganımı sıkıştırdı. "Çok güzel bir gün ve gece geçirmiştim. Üstelik iki gün sonra Cüneyt gelecek. Dedim ya, Fransız devrimi kutlar gibi bir şey oldu benim bu yılki doğum günüm. 12 Aralık 1989. Cüneyt'i dün yolcu ettim. Hafta sonu ne çabuk geçti. Saatler uçup gitti adeta. Cüneyt'in telefon ettiği gün anneme onun buraya geleceğini, benim de onu arkadaşlarıma tanıştırmak istediğimi söyledim. Neyse ki annem Cüneyt'i Çeşme'den tanıyor da bir sorun çıkmadı. Üstüne üstlük Cüneyt'i bize de çağır, ben de onu görmek istiyorum," dedi. Cumartesi sabahı erkenden kalktım, hazırlandım ve telefonun başına geçip oturdum. "Bekle, bekle, bekle." Sonunda öğleye doğru aradı. "Nerelerdeydin?" dedim. "Kaç saattir senin aramanı bekliyorum." "Meğer sabaha karşı varmış buraya. Doğru alasına gitmiş ve yatıp uyumuş. Zaten sesi de hala uykulu çıkıyordu. Hemen gelip seni alayım," dedi. "Senin için ne programlar yaptım bir bilsen," dedim. Telefonu kapatır kapatmaz bu kez Ayşegül'ü aradım. Cüneyt yarım saat sonra bizdeydi. Verdiğim adresi kolaylıkla bulmuş. Bir süre annem, Cüneyt ve ben oturduk. Annem Çeşme'de tanıdığı diğer çocukları sordu. O da hepsi hakkında bir şeyler anlattı. Saat 1'e geliyordu. "Haydi artık gidelim. Burada çok şirin bir pizzacı var. Tüm arkadaşlar orada olacaklar. Seni onlarla tanıştıracağım. Hele de Ayşegül'ü tanımanı çok istiyorum," dedim. Pizzacıya vardığımızda bizim takım eksiksiz oradaydı. Zavallı Cüneyt onca çamata içinde şaşkın bakınıp duruyordu. Onunla Ayşegül'ü, Banu, Yeşim, Eda, Ahmet ve Burak'ı tanıştırdım. Ayşegül gözünü Cüneyt'e tikmiş, onu inceliyordu. Yani bu kadar dikkatli bakmasa da olurdu. Ya Yeşim'e ne demeli? Gerizekalı ne olacak? Tuttu. "Serra sizden çok söz etti bize, demez mi? Bunlar da arkadaş olacaklar. Böyle dostlarla düşmana ne gerek var? Şaka şaka." Pizzacıdan çıktıktan sonra hep birlikte sinemaya gittik. Indiana Jones oynuyordu. Cüneyt'e hiç para ödetmedik. "Misafirimizsin," dedik ve onun parasını aramızda bölüştük. Bazı konu dışı kalıyordu Cüneyt. Bizimkiler aralarında lafa dalınca tabii nelerden, kimlerden söz ettiklerini bilmediğinden öylece dinliyordu. Ayşegül'le ben hemen devreye giriyor, ona açıklamalar yapıyor, konuşmaların dışında kalmaması için çaba harcıyorduk. Kısacası onun benim için Çeşme'de yaptıklarını ben burada yapmaya çalışıyordum. Bir süre sonra ertesi gün buluşmak üzere arkadaşlardan ayrıldık. Biz de Cüneyt'le bizim eve döndük. Annem üçümüze güzel bir sofra hazırlamıştı. Cici kadın. Tam yemekteyken telefon çaldı. Arayan Sırma'ydı. Telefonu bir ben bir Cüneyt alıyorduk. Sırma, "Ben işte böyle yakalarım insanı," diye Cüneyt'e takıldı. Sonra da annesinden izin aldığını, yarı yıl tatilinde kesin olarak bize geleceğini söyledi. Bizden sonra telefona gelen annem de teyzemle bir süre konuştuktan sonra Sırma'yı mutlaka beklediğimizi söyledi. Saat 9'a geliyordu ki Cüneyt, "Ben artık gideyim, halam merak eder," diyerek kalktı. Ona bir taksi çağırdık. Mucizeler mucizesi, durakta taksi varmış. Ertesi gün Cüneyt yine öğleye doğru geldi. Halası sitem etmiş, yüzünü görmüyorum diye. O da kahvaltıyı halasıyla edip öğlene kadar onunla oturmuş. Halası bizleri evine davet etmiş, beni ve arkadaşlarımı. Bizimkiler de pek giderse hep birlikte halasına gideriz diye düşündük. Bu kez öğle yemeğini mantıcıda yedik. Oradan çıkınca Cüneyt'i Ankara'nın ünlü Ata Kulesi'ne götürdük, gezdirdik. Sonra da onun halasının evine gittik. Cüneyt'in halası çok tatlı bir kadın. Bizlere neler neler hazırlamış. Sandviçler, pastalar. Ahmet hemen yumuldu tabii. Tüm öğleden sonrayı orada müzik dinleyerek, çene çalarak geçirdik. Cüneyt arkadaşlarıma daha bir alıştı. Onun için bir gün öncesine göre daha çok eğlendi sanıyorum.